Ayrım 26, sayfa 175, bölüm 7. Aile, bölge ve etnik özellikler. Aile incelemelerinin amacı. Bu konuyla ilgili olarak ünlü büyüklerin hayatı ve özellikleri üzerinde yapılan araştırmaları gözden geçirirken de belirttiğimiz gibi aile incelemelerinin amacı öncelikle bu konuda kalıtımın etkilerinin neler olabileceğini ortaya çıkarmaktır. Bununla beraber Galton'la başlayan incelemelerde sağlanan sonuçların birbirine zıt iki yoruma da elverişli olduğunu söylemiştik. Bu tür kişilerin öncelikle sosyoekonomik aşamaların üst basamaklarından geldiği görülmektedir. Bazı araştırmacılar bunu üstün kalıtımın, ötekilerse üstün çevre koşullarının belirtisi olarak yorumlamaktaydılar. Goddard ve Catelli'nin yaptıkları aile incelemelerinin sonuçlarının da konuyu gereğince aydınlatmadığı belirtilmişti. Bu nedenle testler yoluyla seçilip incelenen çocuk ve genç kümelerinde de bu sorun üzerine eğilmek gereği duyulmuştur. L. Terman, ön seçimleri sırasında bulduğu 59 çok üstün zekalı çocuğu babalarının iş ve meslekleri yönünden değerlendirmiştir. Terman, bunu Taussig'in 5 dereceli uğraşı kümelemesine göre yapmıştır. Bulguları şunlardır. 1. Yüksek meslek mensupları ve mülk sahipleri %53. 2. Büro işçileri %37. 3. Maharetçi işçi %10. 4. Yarı maharetli ve düz işçi kümelerinden bu grupta kimseye rastlanamamıştır. Bu 59 denekten ZB'leri 150 ve daha yukarı olan 17'sinin %65'inin birinci kümeden, %35'inin ise ikinci kümeden olduğu ve onların altındaki basamaklardan gelen çocuk bulunmadığı görülmüştür. Terman daha sonraki 1000'i aşkın büyük kümesi üzerinde de aynı incelemeleri yapmıştır. Tabii bu daha geniş ve kapsamlı örneklem içinde 4. ve 5. uğraşı basamaklarındaki babaların çocuklarına çok düşük oranda olmak üzere rastlanabilmiştir. Bununla beraber küçük örneklemde beliren eğilim büyükte de aynen kendini göstermiştir. İncelemenin yapıldığı tarihte yüksek meslek mensuplarının Birleşik Amerika genel nüfusunun ancak %2'sini oluşturduğunu, buna karşılık çok üstünlerin %50'sinden fazlasının bu sınıfın çocukları olduğu görülmüştür. Hollingworth'ın New York okullarında testler yoluyla seçtiği ZB'leri 135'in üstünde olan 50 deneyinden %96'sının Taussig meslek ölçeğinin ilk 3 basamağından geldiği görülmüştür. Birleşik Amerika'da Wisconsin eyaletinde grup zeka ölçekleri 2782 öğrenciye uygulanmış ve baba mesleklerine göre ortalama grup ZB'leri bulunmuştur. Bu sonuçları şöyle belirtebiliriz. 1. Yüksek meslekte babaları olanların ortalaması 115 ZB. Büro 2. Büro işçileri 106 ZB. 3. İş adamları 104 ZB. 4. Maharetli işçi 99 ZB. 5. Yarı maharetli işçi 92 ZB. 6. Düz işçi 89 ZB. İngiltere'nin Northumberland bölgesinde de Duff ve Thompson'ın sağladığı sonuçların Wisconsin'de elde edilenlere çok benzediği belirtilmektedir. Parantez içinde Barb 1965. Bu tür ilişkiler ilk bakışta anlamsız görülebilir. Fakat bu 5 uğraşı basamağından her birinin gerektireceği doğal yetenek düzeyinin hayli farklı olduğu ortadadır. Yüksek mesleklerden herhangi birisi en az yüksek öğrenimi başarı ile bitirebilmek için doğal yetenek düzeyinin ortalamanın epey üstünde olması gerekeceği ortadadır. Buna karşılık düz işçi olabilmekse güçlü bir ihtimalle ortalamanın altında bir yetenekle başarılabilir. Bu yorum karşısında yeteneği ortanın üstünde olduğu halde öğrenim olanağı bulamadığı için düz işçi olarak kalanlar olduğu da ileri sürülebilir. Okul ve öğrenme olanaklarının yeterince gelişemediği ülkelerde bu doğru olabilir. Zorunlu öğrenimin 8 yıl veya daha fazla olduğu, çocuk nüfusununsa hemen hemen %90'ından yukarısını içine aldığı ülkelerde ise bu ihtimal hayli azalır. Bu görüşte bir gerçek payı olabilse de yüksek meslek mensupları arasında yetenek seviyesi ortanın altında olanların bulunması söz konusu olamaz. Bunlar tabandan beri çeşitli öğrenim aşamalarında yetenek ve buna bağlı başarı esaslarına göre seçilerek yüksek öğrenime kadar gelmektedir. Gelenler arasında da bu öğrenimi başarı ile bitirenlerin gene onların en seçkinleri olması gerekir. Terma'nın denekleri üzerindeki takip araştırması, üstün yeteneklerine rağmen bunlardan bir kısmının yüksek öğrenime girmediği, girenlerden belirli bir oranın da bitiremediğini göstermektedir. Ama bu bulgular karşısında yetenekçe onların benzeri olmayanların bu tür öğrenim kurumlarını bitirebildiklerini gösteren hiçbir bulgu da yoktur. Bu yüzden uğraşılar gerektirdiği öğrenim düzeyiyle ilişkili olduğu nispette yaklaşık bir yetenek ölçeği imişçesine kullanılabilir. Esasen bunu destekleyen bulgular da var. Taussig ölçeğinin birinci aşamasında gösterilen mülk sahipleri ile neyin belirtilmek istendiği ve bunların da niçin birinci kümeye sokulduğu sorusu hatıra gelmektedir. Bu tür aileler genellikle toplumsal incelemelerde üst sınıf içinde gösterilmektedir. Başka bir deyişle üst tabakanın en üst dilimi sayılmaktadır. Bu değerlendirme yalnız gelir açısından değil, toplumsal prestij yönünden de belirlenmiştir. Geçimi için herhangi bir işte çalışmak zorunda olmayan, bunu ya edindikleri emlakın geliri ya da sahibi oldukları hisse senetlerinin kazancından sağlayanlar çoğu Batı ülkesinde yönetici sınıfın bir dilimi olarak görülmektedir. Bunlar çoğunlukla yüksek öğrenim de yapmış olmakla beraber bunun gerektirdiği meslek yoluyla geçimlerini sağlamak zorunda değildir. Çeşitli araştırmalar ana babayla çocukları ve kardeşler arasında beden yapısı ve öteki beden özellikleri açısından bir benzerlik bulunduğunu ve benzerliğin yeterli ve olumlu bir korelasyon gösterdiğini işaret etmektedir. Aritmetiğin dört temel işleminde gösterilen başarı açısından ana babalar ile çocuklarının sağladıkları sonuçlar arasında olumlu bir korelasyon olduğu görülmüştür. Yani bu becerilerin öğreniminde gösterebildikleri başarı açısından çocuklar ana babalarına benzemektedirler. Biyolojik dayanaklar. Bilindiği gibi kalıtım yoluyla bir kuşaktan ötekine geçen olumlu ve olumsuz niteliklerin taşıyıcısı genlerdir. Ananın yumurtası ve babanın sperması fallopyan kanalında birleştiği zaman her birisi sahip oldukları 23'er çift kromozomdan yarısını atarlar. Geriye kalan 23'er tek kromozom birleşerek yeni dölütü oluşturur. Kromozom indirimi denen bu süreç sırasında eşit olan kromozom çiftlerinden hangi yarımların atıldığı ve hangilerinin birleşerek yeni dölütü oluşturduğunu belirleyen biyolojik nedenler bilinmemektedir. Yalnız ana babanın birleşen bu 23'er tek kromozomundan her birisinde yaklaşık olarak 20-40 bin kadar gen bulunduğu kabul edilmektedir. Bu genlerden her birisi belirli bir kalıtımsal özelliğin taşıyıcısıdır. Yeni dölütün anadan ve babadan devir aldığı aynı özellikle ilgili genetik değerler aynı çeşitten olmayabilir. Örneğin, el parmakları ya da burun biçimini belirleyen genler farklı olabilir. Baba karga burunluysa, anaysa köprüsüz, geniş kanatlı bir burnun sahibi olabilir. Bunlardan hangisi başatsa, yeni kuşaklarda o niteliğin ortaya çıkabilmesi olanağı daha fazladır. Tabii çekinik ya da uyur durumda olan nitelikse daha az gelişme şansına sahiptir. Şimdi bu genler öncelikle hangi özellikleri bir kuşaktan ötekine taşımaktadır? Bu soru tüm aydınlanmamış olmakla beraber genellikle şu söylenebilir. Kalıtımsal niteliği oldukça kesinleşen bazı patolojik nitelikler dışında şu özelliklerin kalıtımla geçiş sağladığına inanılmaktadır. 1. Beden yapısı ve boy. 2. Saç, gözler ve derinin rengi. 3. Göz, burun, kulak, çene, el ve ayak biçimleri. 4. Salgısal ve metabolik özellikler. 5. Anlıksal yeteneklerin düzeyi. Bu alanlarda ilgili niteliklerin bir kuşaktan ötekine geçişinde bazı hallerde ananın, bazı hallerde ise babanın gensel özelliklerinin gelişebilmesi olanağı var. Bundan başka aynı ana ve babadan doğan çocukların da eşit gensel özellikler göstermesi söz konusu değildir. Gensel geçişi sayısal değerle belirtmek istersek, bir kişinin kalıtımsal niteliklerinin yaklaşık olarak 1/4'ünün babadan, 1/4'ünün anneden, 1/4'ünün de iki taraflı büyük anne ve babalarca belirlendiği ileri sürülmektedir. Son kalan 1/4'ün ise en az 4 kuşak geriye giden soyumuzla ilişkili olduğu sanılmaktadır. Geri zekalılık konusunda nedenleri döllenme ve doğumdan oluşanlar bir yana, ötekilerin kalıtımla ilişkili olduğunu gösteren çeşitli deliller sağlanmıştır. Buna göre yetenek düzeyleri ortalamanın üstünde olan ana babanın da bu açıdan kendilerine benzeyen evlatlar dünyaya getireceği düşünülebilir. Başka bir deyişle, kalıtımın biyolojik ilkeleri de genellikle bu çeşit bir geçişi destekleyecek niteliktedir. Kardeşler arasındaki benzerlikler. Anlıksal yeteneklerde benzerlik açısından ana baba ile çocukları arasında 0,50 düzeyinde bir korelasyon bulunduğu ileri sürülmüştür. Kardeşler arasında bu benzeyişin daha da yüksek olması ihtimali ileri sürülmüştür. Gordon bireysel testler uygulayarak bir küme kardeş arasında 0,50 düzeyinde bir korelasyon bulmuştur. Buna karşı benzerliğin 0,60 düzeyinde olduğunu bulanlar da olmuştur. Hollingworth ve Cobb inceledikleri 57 çok üstün zekalı çocuğun kardeşlerinin zeka durumları üzerinde şu bulguları sağlamıştır. Bu çocuklardan 17'si tek çocuktu ve tümünün ZB dağılımları şu durumdadır. 135 ZB ile 190 arasında değişkenlik gösteren bu grubun ortalama ZB'si 152'dir. Tek çocuk olan 17'nin dışındaki yaşayan kardeşleri bulunan kümenin dağılımı ise 135 ila 180, ortalamaları ise 155 ZB'dir. Buna karşılık kardeşlerinki ise 96 ile 173 ZB arasında bir değişkenlik ve 129 ZB düzeyinde bir ortalama göstermiştir. Bu kıyaslamanın daha ilginç olan yanı ise şudur. ZB'si 135 ve daha yukarı olan çok üstün zekalı çocukların kız ve erkek kardeşleri genellikle normal dağılım eğrisinde, eğrinin ortalaması ile olumlu sağ kanadı arasındaki kısmına düşmektedir. Buna karşılık anlık düzeyi açısından gelişi güzel alınmış bir kontrol kümesinin kardeşleri ise ZB düzeyleri açısından dağılımın ortası ile olumlu ve olumsuz kanadına eşit oranda yayılmaktadır. Bundan başka Hollingworth ve Cobb kümelerini birisi ZB 140 ve daha yukarısı olanlar, ötekisi ise 135 ve daha yukarı olanlar diye iki alt kümeye ayırmışlardır. Bunların kardeşlerinin ZB durumu incelenince birinci alt küme kardeşlerinin ortalama ZB'sinin 133, ikinci alt kümenin ise 124 olduğu bulunmuştur. Bu kıyaslamada sınırlı da olsa bu açıdan kardeşler arasındaki benzerliği pekiştirecek niteliktedir. Hollingworth'un kümesindeki çok üstünlerin ortalama birer kardeşi olduğu saptanmıştır. Terman grubundakilerse ortalama 2,5'tir. Her iki küme için belirlenen kardeş ortalamaları kontrol kümelerindeki normal yetenekliler için söz konusu olandan hayli düşüktür. Örneğin Terman'ın kontrol kümesinde ortalama kardeş sayısının 5'e yakın olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar Yoder'in 50 büyük kişinin çocukluğu ile ilgili incelemesinde de desteklenmektedir. Üstünler arasında kardeş sayısının düşük oluşunun özel bir anlamı yoktur. Bunlar çoğunlukla orta tabakanın üstündeki ailelerden geldikleri için çocuk sayısı düşük olmaktadır. Bunun ailenin sosyoekonomik seviyesiyle ilişkili olduğu başka araştırmalarla da belirlenmiştir. İkiz incelemeleri. Yetenek açısından benzerliğin ikizler arasında incelenmesi de eskiden beri kullanılan yöntemlerden biridir. Bilindiği gibi genellikle iki tip ikiz var sayılmaktadır. Bunlardan birincisi olağan ikizlerdir. Bunlar iki ayrı yumurtanın iki ayrı sperm hücresince döllenmesi sonucunda aynı batında gelişip doğan ikizlerdir. Bu türden ikizler arasındaki benzerliğin ayrı batınlarda doğan kardeşler arasındaki benzerlikten fazla olamayacağı kabul edilmektedir. İkinci tipte eşdeş ikizlerdir. Bunlarda bir yumurta ile bir sperm hücresi döllendikten sonra dölüt çok geçmeden kromozomları açısından eşit iki parçaya ayrılmaktadır. Her parçadan da ayrı bireyler gelişmektedir. Bu çeşit benzer ikizler genellikle aynı cinsten olmaktadır. Bununla beraber Thorndike'ın 1905'te New York okullarından seçtiği 50 çift ikiz üzerinde yaptığı araştırma sonuçları iki tür ikiz tipi üzerinde tereddüt uyandırmıştır. Thorndike bu çiftleri doğal ve öğrenilmiş diye belirlediği çeşitli anlıksal ve bedensel özellikleri açısından biriyle kıyaslamıştır. Sağlanan sonuçlar yukarıda belirtilen iki ayrı tip ikiz görüşünü destekleyecek iki farklı kümelenme göstermemiştir. Bunun yerine incelenen niteliğin tabiatına göre sıfır düzeyindeki bir benzerlikle eksiksiz ve mükemmel benzerlik arasında kopuntusuz bir dağılım ortaya çıkmıştır. İncelenen bütün niteliklerden sağlanan korelasyon ortalaması artı 0,80'dir. Bu sonucu bazıları alelade kardeşler kadar birbirine benzeyebilen olağan ikizler ile eşdeş ikizler arasında üçüncü bir ara tipin varlığının belirtisi olarak yorumlamaktadır. Bunlara göre örneğin bir yumurtanın önce iki eşit parçaya ayrılarak sonradan iki ayrı sperm hücresince döllenmesi söz konusu olabilir. Bu farazi tipte iki kardeşler arasında anne yanından gelen kalıtım eşit olacaktır. Buna karşılık babadan geleni ancak kardeşler arasındaki oranda etkilidir. Böylece olağan ikizlerle eşdeş ikizler arasında benzerlik gösteren üçüncü bir tip söz konusu olabilir. Buysa dağılımın kopuntusuz olmasını etkiler. Thorndike aynı cinsten olan ikizler arasındaki benzerliğin farklı cinsten olanlardakinden daha fazla olduğunu bulmuştur. Eşdeş ikizlerin genellikle aynı cinsten olduğu hatırlanacak olursa bu durumun öncelikle bu ilişkiyi işaret ettiği kabul edilebilir. Araştırıp incelenen nitelikler arasında öğrenimin etkileyebildikleri ile etkileyemedikleri niteliklerde bir farklılık olmadığını da belirtmektedir. Bu durumda öğrenme ortamındaki yaklaşık eşitliğin sonucu olarak görülebilir. Gessel, ZB'leri 180 olan eşdeş ikiz kızları etraflı olarak inceleyip kıyaslamıştır. Gerçek bedensel özellikleri ve gerekse anlıksal özel yetenekleri açısından ikisi arasında mükemmel çevresinde bir benzerlik bulmuştur. Bu tür ikizler arasında yapılan öteki incelemelerse anlıksal yetenekler konusundaki benzerliğin ortalama artı 0,90'lık yüksek bir korelasyon gösterdiğini belirtmektedir. Merriman genişçe bir ikiz kümesine testler uygulamış ve bunların yetenek dağılımlarının normal dağılım eğrisine benzediğini bulmuştur. Bunun sonucu olarak çoğul doğumların yetenek düzeyi açısından ne bir üstünlük ne de bir engel olmadığını ileri sürmüştür. Buna karşılık başka araştırıcılar, parantez içinde Mary 1958, ikiz kardeşler arasında üstün zekalı olarak doğma olanağının tek doğumlardakinden daha düşük olduğuna işaret etmektedirler. Kardeş çocukları. Aile benzerliği konusunu bazı araştırıcılar da kardeş çocuklarını kıyaslayarak aydınlatmaya çalışmıştır. Bu arada Elderton incelediği kardeş çocukları arasında anlıksal yetenek düzeyi açısından artı 0,20 oranında bir korelasyon bulabilmiştir. Dexter ise ilk okullardaki 131 çift kardeş çocuğunu inceleyip ancak artı 0,22'lik bir korelasyon saptamıştır. Her iki araştırmada kardeş çocuklarının da bu açıdan bir benzerlik olduğunu göstermekle beraber benzerlik oranı hayli düşüktür. Galton, akrabalık bağları uzaklaştıkça bu açıdan söz konusu olabilecek benzerliğin de zayıfladığını söylemektedir. Ona göre dördüncü derecedeki akrabalıklarda benzerlik sıfıra inmektedir. Cobb ve Hollingworth'da yeteneklerin 50'sinin 200 çevresindeki kardeş çocuklarını grup zeka testleri ile değerlendirmiştir. Bunlar 127 ZB düzeyinde bir ortalama sağlamıştır. Esas kümenin ortalamasının da 155 ZB çevresinde olduğu hatırlatılmalıdır. Aynı araştırıcılar kümelerinden işbirliğini sağlayabildikleri 20 ana babaya da ordu alfa testini uygulamıştır. Bunlar 142 ZB'lik bir ortalama sağlayabilmiştir. Burada çocuklarla ana baba arasındaki benzerlik hayli yüksektir. Bununla beraber 20 kişilik bir küme hem sayıca yetersiz bir örneklemdir hem de kontrolsüz etmenlerin söz konusu olduğu kendiliğinden bir seçilme de ileri sürülebilir. Öte yandan kobaylar üzerinde yapılan araştırmalar da bu konuya biraz ışık tutabilmektedir. Dolambaç öğreniminde gösterilen hız ve başarıya göre kobaylar yetenekli ve yeteneksiz diye iki kümeye ayrılmıştır. Yetenekli kümeden üretilen döllerin dolambaç öğrenimindeki hız ve başarı düzeylerinin ana babalarınkine benzediği, aynı durumun ikinci küme için de söz konusu olduğu bulunmuştur. Başka bir deyişle yetenekli küme dölleri ile yeteneksiz küme dölleri bu açıdan daha çok kendi ana babalarını andırmaktadır. Bu ilişkilerin incelenmesinde hep ana baba deyimi kullanılmakla beraber ilişkiler öncelikle baba çocuk arasında araştırılmıştır. Bununla beraber bazı araştırmalar karı koca yetenek düzeyleri arasında olumlu bir korelasyon bulunduğunu göstermiştir. Buysa evlenmede genel olarak geçerli olan kuralın dengi dengine olmasından ileri gelir. Doğuş sırası. Üstün yeteneklilikle doğuş sırası arasında bir ilişki olup olmadığı da araştırılmıştır. Eski çağın masallarında ve genellikle bugün de folklor, çok çocuklu ailelerde son doğanların ilk çocuklardan daha akıllı olduğu inancını yansıtır. Masallarda hükümdar babaların ortaya koyduğu sorunlara doğru çözümü daima küçük evlat bulur. Bu konuda araştırma sonuçları ne söylemektedir? Yoder'in 50 ünlü kişinin çocukluk hayatı üzerinde yaptığı incelemenin daha çok ilk çocuk lehine sonuçlandığını belirtmiştik. Hollingworth'un 57 deneyi arasında tek çocuk olan 18 kişi de dahil olduğu halde ilk çocukların çoğunluğu oluşturduğu görülmüştür. Terman'da 1000'i aşkın deney üzerinde bu soruyu incelemiştir. Onda da üstün zekalıya ilk doğanlar arasında daha çok rastlama olanağının tesadüflerin ötesinde bir sıklık gösterdiğine değinilmektedir. İki veya daha fazla çocuğu olan bu aileler arasında ilk çocuğun üstün zekalı olması ihtimalinin 3/5 düzeyinde olduğu belirtilmektedir. Catella'da ünlü fen adamları arasında yaptığı incelemede buna benzeyen sonuçlar sağlamıştır. Günümüzde yapılan bazı araştırmalarsa elverişli gelişme ortamı açısından ilk doğanların sonrakilerden daha avantajlı olduğunu belirtmektedir. İlk doğanlar yaklaşık olarak 2 yıl ana babanın bütün ilgi ve olanaklarını gelişimleri açısından tekellerinde tutmaktadır.